Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda önce İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Acıbadem mahallesindeki Saliha Sultan Sokağı'na adı verilmiş olan Osmanlı dönemi kadın cerrahlardan Saliha Hatun'dan bahsedeceğiz. Ardından geleneksel el sanatlarımızdan kündekari hakkında kısa bilgiler vereceğiz. Daha sonra da Osmanlı Sarayı'nın sanat eserleri üretimini gerçekleştiren ve Osmanlı İmparatorluğu'nda üretilen sanat eserlerinde üslup birliğinin gerçekleştirilmesini sağlayan Ehli Hiref-i Hassa Teşkilatı hakkında bilgiler aktaracağız. Sonra da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8. Uluslararası Teoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmayı dinleyeceğiz. Bu hafta programımızı şiirlerle bitireceğiz. Önce merhum Erdem Beyazıt'ın Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair isimli şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, ardından da merhum Necip Fazıl Kısaküre'nin Sakarya Türküsü isimli şiirini kendi sesinden dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Acıbadem mahallesinde Cerrah Saliha Sokak isminde bir sokak vardır. Acaba ismi bu sokağa verilen bu Cerrah Saliha Hanım kimdir? Adnan Menderes Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Mustafa Akkaya ile Uludağ Üniversitesi'nden profesör doktor Osman Çetin'in makalelerinde bu konuda teferruatlı bilgiler yer alıyor. Mustafa Akkaya'nın makalesinin başlığı Üsküdar'da bir cerrah ailesi. Üstad Cerrah Deniz, eşi Cerrah Küpeli kızı Saliha ve oğlu Cerrah Mehmet Çelebi. Biz önce bu makaleden istifade ederek Üsküdar'da bir sokağa adı verilmiş olan Cerrah Saliha Hatun'u tanımaya çalışalım. Cerrah malum yaraları tedavi eden ve ameliyat eden kişi demek. Mustafa Akkaya Osmanlı döneminde cerrahların ayrıca kırık çıkıkları da tedavi ettiklerini belirtiyor. 17. yüzyılda cerrahların ciddi oranda bir gelir elde ettiklerini de kaydediyor. Mesela Cerrah Deniz bin Gazi'nin bazı tedavilerden 400 akçe, bazılarından 1000 akçe, karısı Cerrah Saliha Hatun'un ise en düşük 300, en yüksek 3000 akçe ücret aldığını yazıyor. Akkaya'nın verdiği bilgilere göre İstanbul'un fethiyle birlikte devlet hizmetlerinin birçok alanında olduğu gibi hekimlik, cerrahlık da gelişme gösterdi. Fatih Sultan Mehmed'in yaptırdığı külliyenin içinde hekimler, cerrahlar ve göz mütehassıslarının görev yaptığı Darüşşifa da yer alıyordu. Cerrahların yazdıkları, cerrahlıktan ve cerrahi konulardan bahseden eserlere de cerrahname deniyordu. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti'nde cerrahlık, hekimlikten ayrı olarak gelişmiş ve cerrahlar usta-çırak ilişkisi içerisinde bir başka cerrahın yanında yetişmişlerdir. Eğitimlerine çıraklıktan başlarlar, kalfalık ve ustalığa kadar yükselirlerdi. Kehhal, yani göz doktoru gibi cerrahların büyük bir çoğunluğu, esnaf teşkilatına bağlıydılar ve berber esnafıyla birlikte bir sınıf oluşturmuşlardı. Bunun yanı sıra serbest olarak çalışan cerrahlar da bulunuyordu. Asker veya sivil olsun, serbest olarak çalışan cerrahlar, berber cerrahlar, genellikle bir hekimin gözetiminde çalışıyorlardı. Bu konuda ustalığını ispatlamış olanlardan kendi başlarına çalışanlar olduğu da biliniyor. Cerrahlık mesleği babadan oğula geçen bir meslekti. Hekimler tarafından yapılamayan cerrahi müdahaleler için Darüşşifalarda hekimlerin yanı sıra cerrahlar da istihdam edilirlerdi. 16. yüzyılın sonunda binlerce kişinin görev yaptığı sarayda cerrah ve göz doktorlarının sayısı 113'e çıkmıştı. Bunlar genellikle becerileri bilinen cerrah ailelerden seçilerek saraya alınmışlardı. Sarayda çalışan cerrahların ücretleri yevmiye olarak ödenirdi. Serbest çalışan cerrahlarsa hastalarıyla pazarlık ederek ücreti belirlerlerdi. Ücretin bir kısmı tedaviden ya da ameliyattan önce peşin olarak alınır, kalanı ise tedaviden sonra tahsil edilirdi. Ücretin taksitli olarak alındığı da olurdu. Ayrıca mahkemede kadı huzurunda rıza senedi imzalayarak ameliyatın başarılı olmaması veya hastanın ölmesi halinde kendilerinin sorumlu tutulamayacağını teminat altına alırlardı. Bu hasta ile cerrahın karşılıklı rızası ile kayıt altına alınır, alınacak ücret de belirtilirdi. Hastanın ölmesi halinde tedavinin ya da ameliyatın ücreti hastanın mirasından tahsil edilirdi. Bu anlaşmalar sayesinde de cerrahlar hem mali açıdan hem de can güvenliği bakımından rahat bir şekilde çalışma imkanı bulurlardı. Bu rıza senetleri ve mahkeme davalarının kayıtları sayesinde o dönemdeki cerrahların, hastaların ve hastalıkların isimlerini de öğrenme imkanı buluyoruz. Tevcih beratları ve Darüşşifa gibi sağlık kurumlarının muhasebe kayıtları da bize pek çok bilgi sunuyor. Bu girişten sonra gelelim Üsküdar'daki cerrah ailesine. Cerrah Üstad Deniz Bin Gazi, 24 Ekim 1620 tarihine kadar Üsküdar'da Mahalle-i Cedide'de, yani yeni mahallede yaşamış. Üsküdar mahkeme kayıtlarında rastlanan bilgilere göre bu cerrah, fıtık ameliyatları yapabilen becerikli bir cerrahtı. Mustafa Akkaya, günümüzde bile fıtık ameliyatlarının zorluğu ve bu hastalığa karşı oluşan ön yargı dikkate alındığında 1600'lü yıllarda böyle bir ameliyatın yapılmış olması kayda değerdir, diyor. Cerrah Deniz Bin Gazi'nin cerrahlıktaki şöhreti sadece İstanbul ve çevresiyle sınırlı kalmamış, Rumeli ve Anadolu'nun değişik yerlerinden fıtık ameliyatı olmak için ona gelenler olmuştur. Cerrah Deniz Bin Gazi'nin Bayram ve Mehmet isimlerinde iki yetişkin oğlu vardı. Zevcesinin ismi de Saliha Binti Küpeli'ydi, yani Küpeli kızı Saliha. Üsküdar'da adı bir sokağa verilen Saliha Hanım yani. Saliha Hanım'ın Hristiyan bir Kıpti olduğu belirtiliyor. Deniz Bin Gazi'nin ise Müslüman olma ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydediliyor. Deniz isminin Osmanlılarda pek kullanılmayan bir isim olduğu göz önüne alındığında onun Üsküdar'a başka bir ülkeden gelmiş olabileceği düşünülüyor. Cerrah Küpeli kızı Saliha Hatun, cerrahlığı eşi Deniz Bin Gazi'den öğrenmiş, onun vefatından 3 yıl sonra bu mesleğe devam etmiştir. Resmi kayıtlardan fıtık ameliyatlarında kocası kadar becerikli olduğu anlaşılmaktadır. O da bu alanda şöhret olmuş, onun tarafından tedavi olmak için Mora'dan, Rumeli'den, Anadolu'dan, İstanbul'dan, Sakız Adası'ndan ve Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerinden gelenler olmuştur. Cerrah Saliha Hatun, tedavilerin ve ameliyatların karşılığında hastalarından en düşük 300 akçe, en yüksek 3000 akçe ücret almıştır. Uludağ Üniversitesi'nden Profesör Doktor Osman Çetin de 5. Üsküdar Sempozyumunda sunduğu Üsküdar'da bir kadın cerrah, Küpeli kızı Saliha Hatun başlıklı tebliğinde onun hakkında bilgiler veriyor. Cerrah Saliha Hatun'un Kıpti, Çingene asıllı olmasının onun şöhret bulmasına ve itibar görmesine engel teşkil etmediğine işaret ediyor. Profesör Doktor Osman Çetin, bu toplumumuzun insanları değerlendirirken liyakat ve ehliyeti esas alma anlayışını yansıtmaktadır, diyor. Profesör Çetin'in resmi kayıtlara dayanarak verdiği bilgiye göre Saliha Hatun, 17'si fıtık ameliyatı olmak üzere toplam 18 ameliyat yapmış. Çetin, onun kayıtlarda gözükenler haricinde daha pek çok tıbbi müdahalede bulunmuş olduğunu tahmin ediyor. İstanbul Unkapanı'nda oturan Andoria Veledilika isimli bir şahıs da 300 akçe karşılığında başının sol tarafındaki yağ bezesini aldırmak için Saliha Hatun'a müracaat etmiş. Profesör Çetin, Osmanlı toplumunun bundan 400 yıl önce böyle bir kadın cerrah yetiştirmiş olması, sahip olduğu bilgi ve yeteneklerinden dolayı toplumsal bir kabulle onu bağrına basması, insanımızın sağlığına kavuşturulması için ona rol verilmiş olması oldukça dikkat çekmektedir. Bu aynı zamanda Osmanlı kadınının devrin şartları içinde ne ölçüde faal ve hayatın içinde olduğunu da göstermektedir, diyor. İşte böyle. İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Acıbadem mahallesindeki Cerrah Saliha Sokak adını bu Cerrahe Hanım'dan almış. Her sokak isminin bir hikayesi var. Keşke belediyelerimiz bu sokak isimlerini zırt pırt değiştirip şehrin sosyal tarihini yok edip durmasalar. Keşke İstanbul'un o güzelim eski sokak ve cadde isimleri hiç değişmese, yeni yapılan cadde ve sokaklara da o bölgenin geçmişine uygun isimler verilse. Dileriz belediyelerimiz yıllarca sorumsuzca uyguladıkları sokak isimleri katliamına artık bir son verirler. Bu konuda hassasiyet gösteren belediyelerimizi de tebrik ediyor, İstanbul'a değer veren vatandaşlar olarak kendilerine teşekkür ediyoruz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın bu kısmında da Osmanlı Sarayı'ndaki Ehli Hiref-i Hasa Teşkilatı'ndan bahsedeceğiz. Bilgi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Hülya Kalyoncu'nun verdiği bilgiye göre Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların, onların maiyetlerinin ve yüksek seviyedeki bürokratların istekleri istikametinde gündelik hayatta kullanılan ve her biri sanat değeri taşıyan eşyalar imal eden bir teşkilat vardı. Bu teşkilata Ehli Hiref-i Hassa deniyordu. Herif kelimesi de buradan geliyor. Geçmişte meslektaş anlamında kullanılmış, günümüzde adam anlamında kullanılıyor. Hülya Kalyoncu, Ehli Hiref-i Hassa Teşkilatı'nın Osmanlı kültür ve sanat yaşamındaki yeri ve önemi başlıklı makalesinde bu konuda etraflı bilgiler veriyor. Kalyoncu'nun verdiği bilgiye göre uzun yıllar etkinliği başarıyla devam etmiş olan bu teşkilat, imparatorlukta Osmanlı sanatlarını ortak bir üslupta birleştirerek bir saray sanatının oluşturulmasını sağlamış ve Anadolu'da gelişen halk sanatına da öncülük etmiştir. Günümüzde müzelerde ya da antikacılarda, koleksiyonerlerde görüp hayranlıkla baktığımız Osmanlı Sarayı'nda gündelik hayatta kullanılan eşyalar Ehli Hiref-i Hassa Teşkilatı tarafından üretiliyordu. Bu teşkilatın kurulması için ilk adımların Fatih Sultan Mehmet döneminde 1471 Otlukbeli Savaşı'ndan sonra atıldığı tahmin ediliyor. Maaş defterlerindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre teşkilat 2. Bayezid döneminde sistemli bir hale gelmiş, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın seferleri sonucunda imparatorluğa getirilen sanatçılarla genişletilmiş ve en başarılı evresine ulaşmıştır. Saray için imal edilen bu eşyalarda en kıymetli malzemeler kullanılıyor, yüksek seviyede estetik tasarımlarla ve ince işçilikle yapılıyordu. Yabancı elçiler vasıtasıyla Avrupa krallarına gönderilen hediyeler de yine bu teşkilat tarafından imal ediliyordu. Bu sanatkarların çoğu sarayda yetiştirilen, enderun eğitimi almış kişilerdi. Bu teşkilata alınan sanatkarlar Hristiyan asıllı pençiklerden ve devşirme olan acemi oğlanlar arasından seçiliyordu. Bu sanatkar ve zanaatkarların Osmanlı ordusunda görevlendirildikleri de oluyordu. Bunların yanı sıra fethedilen bazı ülkelerin ünlü saray ustaları da Osmanlı Sarayı'nda görevlendiriliyorlardı. Teşkilatta üretime yardımcı unsurlar olarak terziler, sanatkar ve zanaatkar saray kadınları ve imrahora bağlı sanatçı grupları da yer alıyordu. Bunlardan terziler, hilatları ve kaftanları dikerler, zanaatkar saray kadınları da ince yastık, yorgan ve örtü işlemeleri yaparlardı. Gerektiğinde İstanbul'daki esnaf loncalarından veya İstanbul dışından da zanaatkarlar geçici olarak saray hizmetine alınırlardı. Gerektiğinde sarayın dışındaki devlet atölyelerinden, esnaf loncalarına bağlı imalathanelerden, çini, seramik, dokuma, bakır, demir atölyelerinden destek alınırdı. Zaman zaman geçici olarak çalışan gezgin sanatçı ve ustaların görevlendirildikleri de olurdu. Dönemin en ünlü hattatlarından Ahmet Karahisari ve ünlü nakkaşlardan Hasan'ın sarayın Ehli Hiref teşkilatına bağlı olmadan saraya hizmet ettikleri biliniyor. Ehli hirefe dahil olmak isteyen sanatçılar, bayramlaşma veya açılış merasimleri gibi vesilelerle padişaha hediyeler takdim ederler. Bu eserlerinin beğenilmesi halinde yevmiye veya aylıkla sarayda çalışmaya başlarlardı. Ehli hireftteki meslek grupları bölükler halinde tasnif edilirdi. Kitap sanatları bölükleri, saray kütüphanesi için el yazması eserler, hat levhaları, yazı albümleri hazırlardı. Nakkaşlar, müzehipler, minyatür ressamları, mücellitler, kitaplar ve çini panolar için desen çizen kalem ustaları, mimari süsleme tasarımcıları da bu bölükte yer alıyordu. Kuyumculuk bölüğünde altın eşyaların üzerine motifler çizen, elmas, yakut, firuze gibi değerli taşlarla süsleyen, savat ve mine gibi teknikleri uygulayan zergeranlar, değerli taşları yontan ve yerlerine yerleştiren hakkaklar, altın, gümüş, bakır gibi madenlerden yapılmış motif parçalarını ahşap ve fil dişi malzemelerin üzerine yerleştiren zernişanlar, bakır, bronz gibi madenler üzerine altın veya gümüşle kakma ve çakma tekniğiyle süsleme yapan kuftegeranlar, para ve madalya imalatı için kalıplar hazırlayan sikkezenler yer alıyordu. Dokuma sanatları bölüğü, sarayda kullanılan bütün kıyafetler ve örtüler için kumaş dokuyan, dokumada kullanılan iplikleri hazırlayan bölüktü. Bu bölükte külahduzanlar, simkeşanlar, zerduzanlar, kazazanlar, postinduzanlar, muzeduzanlar, abayi bafanlar, kemha bafanlar, kaldife bafanlar, kaliçe bafanlar, keçeciyanlar yer alırdı. Silah imalatı bölüğü, saray mensuplarının savaşta, av sporlarında ve spor çalışmalarında kullandıkları malzemeleri imal ederdi. Şimşirgeranlar, kartgeranlar, niyamgeranlar, siperduzanlar, bozdoğaniler, tirgeranlar, kemangeranlar, tüfekçiyanlar, dımışkigeranlar, zırhçiyanlar ve kundakçiyanlar bu bölükte yer alırdı. Ahşap sanatları bölüğü, bütün ahşap işlerini yapan bölüktü. Kündekeranlar, saz tıraşanlar, neccaranlar, harratinler bu bölükte yer alırdı. Maden sanatları bölüğü, değerli olmayan madenlerle yapılan eşya ve malzemeleri yapan bölüktü. Maden sanatları bölüğü, değerli olmayan madenlerle yapılan eşya ve malzemeleri imal eden bölüktü. Çilingiranlar, kazganyanlar bu bölükte çalışırlardı. Bu sanatların dışında çameşuyanlar, anberineler, destvaneiler, kaşigeranlar, küstegeranlar, cerrahinler, sorgucuyanlar, nalçeciyanlar, debainler, camgeranlar, mürekkepçiler, saatçiyanlar, zerkubanlar, buhurciyanlar, kehalanlar, çeracıyanlar, karcıyanlar, bülbülciyanlar, pehlimanlar, müteferrika gibi meslek mensupları da ehli hiref teşkilatında yer alırlardı. Bütün bu meslek mensuplarının neler yaptıklarını belki bir başka programda ayrıntılı olarak ele alabiliriz. Ehli Hiref Teşkilatı'ndaki sanatçıların imal edecekleri eşyaların modelleri, desenleri ve renkleri saray yönetimi tarafından belirleniyordu. Bu modelleri ve desenleri ise nakkaşhanedeki sanatçılar tasarlıyorlardı. Pek çok sanatkar ve zanaatkarı bünyesinde toplayan bu teşkilatın en üst yöneticisi hazineder başıydı. İmparatorluğun imar faaliyetlerini planlayıp yürüten Hassa Mimarlar Ocağı da faaliyetlerini Ehli Hiref Teşkilatı'nın içinde yürütürdü. Sarayın ve saray erkanına ait diğer mekanların düzenlenmesinde kullanılan eşyaların ve mimari unsurların üretimi de Ehli Hiref'in sorumluluğundaydı. Bütün bunların aynı teşkilat içerisinde yapılıyor olması sayesinde üretilen bütün ürünlerde bir üslup birliği, üslup bütünlüğü sağlanıyor, bütün unsurlarıyla uyumlu ve tutarlı bir sanat anlayışı ortaya konuyordu. Bu ortak üslubu belirleyen merkez, önceleri Bursa ve Edirne sarayları iken 15. yüzyıldan itibaren İstanbul Sarayı merkezi güç haline gelmiştir. Teşkilatın en etkin olduğu dönem 16. ile 18. yüzyıllar arasıdır. Yardımcı doçent doktor Hülya Kalyoncu, Ehli Hiref Teşkilatı'nın Osmanlı kültür ve sanat hayatındaki yeri konusunda da özetle şu tespitlerde bulunuyor. Osmanlı'da merkezi bir sanat oluşturulması, üslup birliğinin sağlanması, bütün geleneksel sanatların aynı çatı altında toplanması ile gerçekleştirilmiştir. Sarayda üretilen sanat, saray dışındaki el sanatlarını da etkilemiştir. Saray sanatının en önemli kurumlarından birisi olan Nakkaşhane-i Hassa adı verilen Nakkaşhane'de ortak bir üslup içerisinde üretilen eserler, halk sanatı içinde model alınmışlar ve gerek kalite gerekse estetik açıdan taklit edilmişlerdir. Sarayın ihtiyacını karşılamak için üretilen eserler, dönemin modasını da belirliyor, bu eğilim imparatorluğun her tarafına yansıyordu. Saray, halkın zevk ve beğenilerini de inceltiyor ve yükseltiyordu. Mesela bir belgeden anlaşıldığına göre saray tarafından saray dışındaki 10 zanaatkar kadına 7 adet örtü işlenmesi siparişi verilmiş, siparişte kullanılacak olan iplik miktarı da belirtilmiştir. Sipariş verilen halk zanaatkarı kadınlar işin çok ince bir iş olduğunu ve kendi kabiliyetlerinin üzerinde olduğunu belirterek yapamayacaklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine bu örtüler başka zanaatkarlara yaptırılmıştır. Böylesi uygulamalar saray sanatının halk sanatını üslup, estetik ve kalite bakımından yükseltmesine vesile olurdu. Ehli Hiref Teşkilatı'nın mensuplarının maaşlarının yüksek olması da sanata verilen değerin bir başka göstergesidir. Ehli Hiref Teşkilatı'nın sistemli üretim modeli sayesinde bu alanda belli standartlar gelişmiştir. Burada üretilen sanat eserleri bazı dönemlerde Avrupa sanatını da belirgin bir şekilde etkilemiştir. Daha önceki bir programımızda Avrupa'daki Türküri akımından bahsederken bu etkileri anlatmıştık.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Sırada geleneksel sanatlarımızdan kündekari yer alıyor. Kündekari, beşgen, sekizgen, baklava ve çok kollu yıldız gibi geometrik şekillerde kesilmiş küçük ahşap parçalarını çivi veya tutkal kullanmaksızın birbirine geçirmek suretiyle düz paneller elde etmek gibi uzun zaman, büyük sabır ve ince bir mobilya işçiliği gerektiren ahşap işleme sanatıdır. Bu sanatla uğraşan ustalara kündekar adı verilir. Bu tekniğin temeli ağaç parçalarının eğrilme yönleri birbirine zıt gelecek şekilde parçaların bünyesinde oluşturulan yivler ve girinti çıkıntıların birbirine geçirilmesi esasına dayanır. Böylelikle ahşap blokların fiziksel yapılarında meydana gelen yarılma, esneme ve açılma gibi kusurların oluşması engellenmiş olur. Kündekari sanatı minberlerde, vaaz kürsülerinde, rahlelerde, korkuluklarda, pencere ve kapı kanatlarının yanı sıra bazı tavan göbeklerinde de kullanılmıştır. Aslında bir Türk sanatı olduğu düşünülen kündekari, Karahanlılar ve Gaznelilerden Büyük Selçuklulara, Selçuklular vasıtasıyla da Anadolu'ya taşınmıştır. Ancak bu sanat en parlak evresini Anadolu'da tamamlamıştır. Gerçek anlamda kündekariyi İslam dünyasında yaygınlaştıran ve gelişmiş ilk örneklerini veren medeniyet Selçuklular olmuştur. Erken dönem olarak adlandırılan bu devrin ilk örneklerini 12. yüzyılda Anadolu, Mısır ve Suriye'de görmek mümkündür. Selçuklular diğer sanatlarda olduğu gibi ağaç işçiliğinde de oldukça ilerlemişler, teknik bilgiye ve yeteneğe sahip olan Selçuklu ağaç ustaları özgün eserler ortaya koymuşlardır. Özgün Selçuklu kündekari işçiliğine Konya Alaaddin Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Aksaray Ulu Camii, Malatya Ulu Camii, Harput Sere Hatun Camii ve Siirt Ulu Camii minberlerini örnek olarak verebiliriz. Kündekari sanatının geç dönemini ise Beylikler ve Osmanlılar dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde Selçuklu geleneği daha da geliştirilerek incelmiş ve böylelikle kündekari yapım teknikleri zirveye ulaştırılmıştır. Selçuklular devrinde yani 12. ve 14. yüzyıllar arasında Mısır, Suriye ve Anadolu'da örneklerine rastlanırken geç dönemde sadece Anadolu'da görülmeye başlanmıştır. Osmanlılar döneminde Selçukluların sade kündekari tekniğinden uzaklaşılarak daha hareketli ve göz dolduran sedef, fil dişi, bağ, altın ve gümüş gibi ağaçtan başka yardımcı malzemelerden yararlanılarak kündekari tekniğinde zengin üsluplar oluşturulmuştur. Bu dönemin örnekleri arasında Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Niğde Sungur Bey Camisi, Ürgüp Taşkın Paşa Camisi, Birgi Ulu Cami, Manisa Ulu Camisi, Bursa Ulu Cami minberlerini, Ankara Hacı Bayram Camisi türbesinin iç kapısını ve Manisa Muradiye Camisi'nin iç kapısını sayabiliriz. 1376 tarihli Manisa Ulu Camii ile 1399 tarihli Bursa Ulu Camii minberinin ustası Elhac Muhammed bin Abdülaziz İbnü'd-Devaki'dir. Ve 23 yıl arayla bu iki muhteşem hakiki kündekari minberi imal etmiştir. Ahşap sanatçıları çoğunlukla ortaya koydukları eserlerine adlarını da yazmışlardır. Hat sanatı hariç diğer sanat dallarının hiçbirinde bu kadar çok usta adına rastlanmaması, kündekari sanatına ne kadar önem verildiğini anlamak için yeterlidir. Bu muhteşem ahşap el işçiliğinin hakiki kündekari ve taklit kündekari olarak ikiye ayrıldığı, taklit kündekarinin de kendi içinde çakma ve kabartma kündekari, tamamen çakma ve yapıştırma kündekari ve tamamen kabartmalı kündekari gibi tekniklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bir çatma tekniği olan hakiki kündekari, baklava, sekizgen ve yıldız biçiminde olan içi arabesk kabartmalı ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler içine geçerek birleştirme işlemi yapılmıştır. Kündekari'nin çeşitleri arasında asıl ince ustalık ve sabır gerektiren türü budur. Geometrik parçalar negatif veya pozitif geçmelerle birbirine bağlanır. Parçaları bir uçtan başlayarak adeta sepet örer gibi birleştirerek parçalardan bütüne gidilir. Günümüze kadar gelmiş birçok örneğin örgü sistemi çözülememiştir. Ancak çeşitli sebeplerle dağılan birkaç kapının yeniden toplanarak eski haline getirildiği görülmüştür. Az önce örnek olarak verdiğimiz minberlerin ve diğer ahşap aksamın hepsi hakiki kündekari sınıfına girmektedir. Taklit kündekari ise daha az ustalık gerektiren ve hakiki olanlara oranla biraz daha kaba işçiliğe sahip kündekari çeşididir. Bu örneklerde ahşap bloklar baklavalara, yıldızlara ve sekizgenlere ayrılarak yapılır, kafesi oluşturan kirişler ahşap çıtalardan çakılmıştır. Taklit kündekarinin birinci çeşidi olan çakma ve kabartma kündekari tekniğinde minber, yan aynalıklar ve kapı kanatlarında aynı tür ahşap blokların yan yana geçirilmesiyle tamamlanır. Bu ahşap bloklar üzerindeki içi arabesk dekorlarla süslü sekizgenli, baklavalı ve yıldızlı motifler ahşap bloklara kabartma şeklinde işlenmiştir. Bu çıkıntılı satıhların arasına geometrik kafesleri oluşturan kirişler çakılmıştır. Görünüşte hakiki kündekariden zor ayırt edilir. Bu teknikte sekizgenler, yıldızlar ve baklavalar ahşap bloklarla yekpare oldukları için bunlarda da çivi veya tutkal kullanılmaz. Ancak bu tür kündekarilerde ahşap blokların hava şartlarına bağlı olarak kuruyup küçülmesiyle ahşap bloklar arasında boydan boya ayrıklar oluşur. Bu da hakiki kündekari ile farkını ortaya koyar. Ama yine de asıl kündekariye en çok yaklaşan ve diğer taklit türlerine göre en fazla ustalık gerektirenidir. Bu tekniğe Ankara Alaaddin, Ankara Aslanhane, Kayseri Huant Hatun camileri ve Kayseri Çorum Divriği Ulu camilerinin minberleri örnek verilebilir. Taklit kündekarinin ikinci çeşidi tamamen çakma ve yapıştırma kündekari olup taklit grubunun daha kaba ve daha az ustalık gerektiren türüdür. Bu teknikte sekizgen, yıldız ve baklava motifleriyle geometrik kafesleri meydana getiren kirişler ahşap bloklar üzerine çakılmıştır. Yine bunlarda da önceki örneğinde olduğu gibi hava şartlarına bağlı olarak kuruyup küçülmeler olur ve ahşap bloklar arasında açılmalar meydana gelir. Bu tekniğe örnek olarak Ankara Ahi Elvan Camisi'nin minberi, Merzifon Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nin dış kapısı ve Amasya Mehmet Paşa Camisi'nin kapısı sayılabilir. Taklit olan bir diğer teknik ise tamamen kabartmalı kündekarıdır. Oldukça yaygın örnekleri vardır. Daha az kalınlığı olan pencere kepengi kapı ve minber kapılarının altında kullanılmıştır. En bol örneklerinin bulunduğu bu grupta sekizgenler, baklavalar ve yıldızlar ağaç bloğun kabartması halindedir. Kabartmalar fazla yüksek değildir. Geometrik kafesiyle arabesk dolgular eşit düzeydedir. Bu tekniğin örneklerini Ankara'daki Baklacı Baba, Hacı Hasan ve Kuyulu Hoca Paşa camilerinin kapılarında, Amasya Gök Medrese kapısında ve Birgi Ulu Camii pencere kanatlarının bazılarında görmek mümkündür. İç mekanlarda çoğunlukla ceviz, armut, kiraz ve şimşir ağaçlarının kullanıldığı tespit edilmiştir.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şimdi de Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 8. Uluslararası Teoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı Kur'an ve insan temalı konuşmasını dinleyeceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim. 8. Teoloji Konferansı'nın başlığı son derece önemli. Bugün sadece biz Müslümanlar değil, bütün insanlığın üzerinde yeniden düşünmesi gereken bir konuyu tercih etmiş bulunuyorsunuz. O da Kur'an'da insan ve insan sevgisini eğitim sistemimize nasıl yeniden yerleştirebiliriz? Bu gerçekten son derece önemli bir konu. Çok önemli üç kavramı sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi kerametul insan, bir tanesi ismetul insan, bir tanesi de merhamet eğitimi. Bizim kitabımızın bir sıfatı vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir sıfatı vardır. Kur'an-ı Kerim'in sıfatı kerimdir. İnnehu le Kur'anun kerim. O kerim bir kitaptır. Çünkü o insana keramet kazandırmak üzere gönderilmiştir. Çünkü o bizi insanlığı onurlandırmak üzere gelen bir kitaptır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. İnsanoğlu mükerremdir. Kitap kerimdir. Kitabı getiren elçi اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ O kitabı bize getiren elçi kerim bir elçidir. O kitabı yaşanan bir hayata dönüştüren peygamber Muhammed Mustafa kerim bir elçidir. Kitap kerimdir ve bu kitabın yeryüzündeki en büyük gayesi وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Adem oğlunu mükerrem kılmak. Dolayısıyla bugün Batı dünyasında human dignity olarak ifade edilen, insan onuru olarak ifade edilen hususların temelleri farklı olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in insana kazandırmak istediği en önemli husus insan onurudur. Dolayısıyla kerametul insan olmadan başka konulara geçmek mümkün değildir. Bugün bütün insanlığın bu konu üzerinde yeniden düşünmesi lazım. Ki bu yüzyılımızda milyonlarca insan katledildi. Yüzlerce savaşta nice insanlar heba oldu. Hala bütün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Bütün bunların en temel sebeplerinden bir tanesi biz insanın onuruna saygıyı kaybettik. Biz Rabbimizin insana verdiği değeri kaybettik. Halbuki bizim öyle bir geleneğimiz var ki, bizim geleneğimiz insanla Kabe'yi eşdeğer kabul etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kâbetullah'ı bir gün tavaf ederken ona şöyle hitap etmiştir. Ma azama şe'nuk. Ne kadar şanın ne kadar yüce, ne kadar güzelsin, ma atyabek, ne kadar hoşsun. Fakat nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki bir müminin kalbi senden daha yücedir. Bundan ilhamını alan Mevlana Cami der ki meşhur beytinde, Kabe bünyadi halili azerest, dil nazargahi celili ekberest. Kabe Azeroğlu İbrahim'in İsmail'le birlikte inşa ettiği bir binadır. Fakat kalp, müminin kalbi celil ve ekber olan Allah'ın binasıdır. Celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Biz insana verdiğimiz, Rabbimizin insana verdiği bu değeri kaybettiğimiz için bugün insanlık olarak bu konumdayız. İkinci başlığım İsmetul İnsan. Bu konuda İslam medeniyetinde iki farklı görüş var. Hasreten burayı özellikle dinlemenizi istirham ediyorum. Bu konuda iki tane temel görüş var. Bir tanesi el-ismetu bil-ademiyyeti. İsmetul insan demek insanın dokunulmazlığı demektir. İnsanın dokunulmazlığı derken ismetul nefs, ismetul dem, ismetul mal, ismetul akıl, ismetul nesil. Dinin dokunulmazlığı, aklın dokunulmazlığı, canın dokunulmazlığı, kanın dokunulmazlığı ve neslin dokunulmazlığı. İnsan dokunulmazdır. Ve bu dokunulmazlığın bir tek sebebi var. El-ismetu bil-ademiyyeti. Dokunulmazlık Adem olmaktan, insan olmaktan kaynaklanır. O değil mi ki bir insan insandır, o insan olduğu için dokunulmazdır. İnsan mükerremdir. Çünkü bu mükerrem, bu saygınlık, bu dokunulmazlık doğuştan Allah'ın insana kazandırdığı bir meziyettir. Bunu bir başkası çiğneyemez, bir başkası ortadan kaldıramaz. İkinci bir görüş var. El-ismetu bil-imani vel-eman. İsmet dokunulmazlık ya imanla yahut emanla, yani sözleşme ile. Bu iki görüş İslam medeniyetinde tarih boyunca var ola gelmiştir. Ama bugün Rusya'da yaşayan bütün Müslümanların üç tane büyük geleneğine göre asıl olan birincisidir. El-ismetu bil-ademiyyeti. Sizin üç tane büyük geleneğiniz var. Rusya'da yaşayan bütün Müslümanların üç tane önemli büyük geleneği var. Birincisi Hanefi Maturidi geleneği. Bu geleneğe göre insanın dokunulmazlığı Adem olmaktandır, insan olmaktandır. İkincisi tasavvuf geleneği. Bu topraklardaki tasavvuf geleneği de aynı şekilde insanın değerine çok önem vermiştir. Üçüncü gelenekte Alimcan Barudilerin, Şihabuddin Mercanilerin, Musa Carullahların başlattığı, sizin cedidizm olarak adlandırdığınız ama İslam'ı bu asrın idrakine nasıl sunabiliriz üzerinde duran büyük alimlerin geleneğidir. Bu üç gelenek insana verdiği değer bakımından birincisini tercih etmiştir. El-ismetu bil-ademiyyeti. Dokunulmazlık, insanın dokunulmazlığı ancak insan olmaktan kaynaklanıyor. Birinci görüşe göre, bu görüşe göre öteki sadece zalimdir. Öteki sadece zalimdir. Fela udvane illa ala zalimi. Düşmanlık sadece zalime yapılır. Ama ikinci görüşe göre el ismetu bil iman vel eman denirse ki pek çok farklı geleneklerde bu da vardır. Buna göre mümin olmayan ötekidir. Ama bugün geldiğimiz dünyada görüyoruz ki birinci görüş çok daha isabetli ve çok daha doğrudur. Çok daha Kur'anidir. Eğer Kur'an'da insan üzerinde duracaksak bunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da tabii ki merhamet. Merhamet konusu bugün insanlığın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi değerli dostlar insanoğlu vicdanını ve merhametini kaybetti. İnsanoğlu vicdanını ve merhametini kaybetti. ve bugün biz Müslümanlar da merhametimizi kaybetmiş vaziyetteyiz. Başka insanların gelip bizden öğrenecekleri merhameti biz kaybettik. Halbuki bizim peygamberimiz وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Kendisi buistu rahmeten ve ma buistu le'anen. Ben rahmet olarak gönderildim. Ben lanetçi olarak gönderilmedim buyuruyor. Merhameti söylem olmaktan çıkarıp eğitime katmamız lazım. Bugün bütün insanlığın sadece merhamete değil, merhamet eğitimine ihtiyacı var. İlkokul birinci sınıftan son sınıfa kadar, bütün üniversitelerde, bütün ilkokullarda, bütün ortaokullarda insanoğlu nasıl merhametli bir varlık haline getirilebilir? Bunun eğitimini vermeliyiz. İşte o zaman biz eğitim sistemimiz içerisine insan sevgisini, insanın değerini, kerametül insanı, ismetül insanı, insanın dokunulmazlığını ve İnsanın kainata ve bütün insanlığa karşı merhametini de yerleştirmiş oluruz.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Bu hafta programımızı şiirlerle bitireceğiz demiştik. Önce merhum Erdem Beyazıt'ın Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair isimli şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, ardından da merhum Necip Fazıl Kısaküre'in Sakarya Türküsü isimli şiirini kendi sesinden dinleyeceğiz.
Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen, bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Gamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan. 42. saymalıyım. 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma, saçlarıma, saçlarının akışını anar anmaz omuzlarından, baştan ayağa ıslanmalıyım. Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım. İçimde kaynayan bir mahşer var. Bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alıverirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine, karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sahır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint Okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru, tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen, cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen, evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının, bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken, diğer ellerinde sarkan yemyeşil bir soğanla gelen. Güzler bilirim ülkeme dair, karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir. Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha kalbim gibi. Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri, titreyen kenar mahalle çocukları, bir sıcak somun için, yalın kat bir don için, dökülürler bulvarlara yapraklar gibi. Kadınlar bilirim ülkeme ait, yürekleri Akdeniz gibi geniş, soluğu Afrika gibi sıcak, göğüsleri Çukurova gibi mümbit, dağ gibi otururlar evlerinde. Limanlar gemileri nasıl beklerse öyle beklerler erkeklerini. Yaslandın mı çınar gibidir onlar, sardın mı umut gibi. İsyan şiirleri bilirim sonra, kelimeler ki tank gibi geçer adamın yüreğinden. Harfler harp düzeni almıştır mısralarında. Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır, kimi bir soygun sofrasında, ışıklı salonlarda hırsızın gırtlağına tıkanmıştır. Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert, alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim, sonra sen gelmelisin dilimin ucuna, adın gelmeli. Adın kurtuluştur ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.
Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak, basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yükü hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal, yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövülmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri al. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna. Giden şanlı Akıncı ne gün döner yurduna. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Kaf Dağı'nı assalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualim, kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.